Eğer merhameti bir din olarak görürsen merhametli olamazsın. Tıpkı ferisiler gibi olursun. Merhamet hak edilen bir şey değildir. Anlamayan bir kişi bu hikayedeki kendisine karşı suç işleyenlere acımasızca davranan köleye benzer. Merhametli mi olmak istiyorsun? Kardeşine yardım et. Merhamet sadece günahkarlara ya da suçlulara gösterilmesi gereken bir merhamet değildir. Merhaba, hepinize esenlik olsun. Bugün de sizlerle yine İncil'in Matta bölümündeki İsa'nın dağda verdiği vaaz serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hafta bakacağımız ayet Matta 5. bölüm 7. ayet olacaktır. İsa'nın burada öğrettiği temelleri hayatımızda görmek istiyorsak, ayetler arasındaki aslında bağlantıları anlamamız gerçekten çok önemlidir. İsa konuşmasına başlar başlamaz ilk ağzından çıkan söz nedir? Diyor ki, "Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin egemenliği onların oldu." diyor. Neden? Çünkü bir insan ruhta yoksulluğunun farkında değilse, o zaman yaslı, yumuşak huylu, doğruluğa acıkıp susayan, merhametli, yüreği temiz ve barış sağlayan birisi olabilmesi mümkün değildir. Ama bunun farkına varan kişiye ne mutlu. Çünkü bu kişiler ruhta yoksul olduklarının bilincine kavuştuklarında bu niteliklere sahip olacaklardır diyor İsa. İşte böyle kişiler ancak göklerin egemenliğini ve yeryüzünü miras alacaklar. Tanrı tarafından teselli edilecek, doğrulukla doyurulacak, merhamet bulacak, Tanrı'yı görecekler ve Tanrı oğulları diye çağrılacaklardır diyor. Hiç düşündünüz mü? Merhametli olmak ne demektir? 7. ayette İsa, "Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar." diyor. Bu ayetin anlamını anlamaya çalışalım. Merhamet nedir? Merhametin sözlük anlamı, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma hissidir. Kutsal kitaba göre merhamet hak edilen bir şey değildir. Hak etmeyenlere verilen bir karşılıktır. Çünkü hak edilirse aslında merhamet değil, adalet olur. Örneğin evinize giren bir hırsızı yakaladığınız zaman işlediği suçtan dolayı onu polise verirseniz adaleti yerine getirmiş olursunuz. Ama bu hırsızı bağışlayarak serbest bırakırsanız ona merhamet etmiş olursunuz. Eğer bu hırsızı hem serbest bırakır hem de çaldığı şeyi ona geri verirseniz lütuf göstermiş olursunuz. Lütuf hak edilen ceza yerine hak edilmeyen bir şeye sahip olmak demektir. Victor Hugo'nun Sefiller adlı romanından sinemaya uyarlanan bir film izlemiştim. Filmin başında Jean Valjean adında evsiz bir adam sokakta bank üzerinde uyumaya çalışırken oradan geçen bir kadın sıcak bir evde kalabilmesi için onu rahibin evine yönlendirir. Rahip evine gelen bu adama kapısını açar, ona sıcak bir banyo yapması için izin verdikten sonra temiz elbiseler vererek güzel bir yemek ikram eder. Yemeğini yiyen bu adam daha sonra sıcak bir yatakta evinde kalması için rahip ona izin verir. Gecenin ilerleyen saatlerinde evinde kalan bu adam gece yatağından kalkarak evdeki değerli eşyaları ve gümüş takımlarını bir çantaya koyar ve tam kaçacakken rahiple karşılaşır. Paniğe kapılan adam rahibe sert bir şekilde vurarak onu bayıltır ve hemen oradan uzaklaşır. Sabah olduğu zaman askerler adamı yakalamış bir şekilde getirir ve rahibin evine gelirler. Ve rahibe, "Bu adamı tanıyor musun? Onu hızlı bir şekilde kaçarken yakaladık ve üzerinden bu gümüş takımları çıktı." Rahip askerlere dönerek, "Evet, bu adam akşam evime konuk oldu ve ayrılınca bu takımları da almasına izin verdim ama şamdanları unutmuş." diyerek adama şamdanları da verir. Askerler bu söz üzerine adamı bırakırlar ve adam utanmış bir şekilde o evden ayrılınca rahip ona yaklaşarak, "Seni bağışlıyorum ve çaldığın bu şeylerle seni Tanrı için satın alıyorum. Bundan sonraki hayatını Tanrı için yaşamanı istiyorum." diyerek bu adama merhamet gösteriyor ve özgür yaşamasına izin veriyor. Filmin geri kalan kısmı boyunca bu adamın gördüğü merhamet ve lütuf karşısında hayatının nasıl değiştiğini ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım yardım ederek onlara nasıl merhamet gösterdiğini izliyorsunuz. Bu rahiple karşılaşmadan önce acımasız, zalim ve serseri bir hayat yaşayan bu adam, yaşamın geri kalan kısmını diğer insanlara yardım ederek geçiriyor. Çünkü kendisine ne kadar merhamet edildiğinin ve bağışlandığının farkına varıyor. Bunun bilincinde olmak ise onu diğer insanlara merhamet ederek onlara hizmet etmeye yönlendiriyor. İncil'e baktığımızda ise Matta 18. bölüm 21 ve 35. ayetler arasında tam tersi bir hikaye ile karşılaşıyoruz. Maalesef bu hikayede okuduğumuz ayetlerde bu gibi durumu hemen çevremizde hem de bazı kendi hayatlarımızda insanların hayatlarında sık sık görebiliriz. Bu hikayedeki kölenin efendisine çok yüklü, ödeyemeyeceği miktarda borcu vardır. Bu borcun büyüklüğünü ifade etmek için İsa 10 bin talantlık abartılı bir rakam vermektedir. Kölenin böyle bir borcu ödemesi aslında mümkün değildir. Bütün mallarını, karısını ve çocuklarını bile satsa köle olarak yine de bu borcu ödeyemez. Bunun farkına varan köle efendisinin yanına gidip ona yalvararak ona borcunu ödemesi için zaman tanımasını ister. Bu durum karşısında efendisi köleye acır ve borcunu bağışlayarak onu özgür bırakır. Ama bu bağışlanan köle yolda giderken kendisine borcu olan başka bir köle arkadaşını görür ve hemen onun yanına giderek boğazına sarılıp borcunu ödemesini ister. Kendisine acımasını ve zaman tanımasını isteyen arkadaşına efendisinin kendisine yaptığının tam tersini yaparak onu hapse attırır. Daha sonra bu olaydan haberi olan efendi kölesini çağırarak "Seni acımasız köle, benim seni bağışlayıp sana merhamet gösterdiğim gibi senin de köle arkadaşını bağışlaman gerekmez miydi?" diyerek köleyi özgürlüğünü tekrar onun elinden alarak işkencecilere teslim ettiğini görürüz. İsa bu benzetmeyi Petrus'un "Ya Rab, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım?" diye sorduğu soruya cevap olarak anlatıyor. Bu benzetmede İsa'nın vurgulamak istediği şey Tanrı'nın bize göstermiş olduğu merhametin aynısını bizim de başkalarına göstermemizdir. Çünkü doğru olan budur. Tıpkı bu hikayedeki köle gibi bizim de Tanrı'ya karşı işlediğimiz suç ve günahlardan dolayı hak ettiğimiz bir ceza vardı. Suçlarımız ve günahlarımız karşısında ödememiz gereken bedel o kadar büyük bir bedeldi ki Tanrı bütün bu borçlarımızı biz ona gelip önünde diz çökerek itiraf ettiğimiz ve bağışlaması için yalvardığımız zaman tamamen hepsini sildi ve hala da silmeye devam etmektedir. Tanrı bize merhamet ederek bizi bağışladı ve sadece merhametini göstermekle kalmadı. Hak etmediğimiz aynı zamanda bir lütuf gösterdi. Yani biricik oğlu İsa Mesih'i günahlarımız uğruna çarmıhta kurban olarak sundu. Düşünün İsa Mesih'in çarmıhta çektiği acıları. Düşünün İsa Mesih'in yediği o kırbaçları, hakaretleri, aşağılanmaları ve ellerine çakılan o çiviler. Hepsi bizim çekmemiz gereken acılardı. Ama Tanrı bize merhamet ederek, lütfunu göstererek, günah karşısında ödenmesi gereken bu bedeli ve ölümü İsa Mesih'te kendi üzerine alarak bizi özgür kıldı. İşte bu bedelin ne kadar büyük olduğunu anlamayan bir kişi bu hikayedeki kendisine karşı suç işleyenlere acımasızca davranan köleye benzer. İsa "Ne mutlu merhametli olanlara" diye seslenmektedir. Merhametli bir yüreğe sahip olabilmek için bir imanlının yapması gereken ilk şey kendisine ne kadar merhamet edildiğini anlamasıdır. Bunu anlayan bir kişi, Tanrı'nın sınırsız merhametini yaşamında tecrübe etmiş bir imanlı, başkalarına karşı da merhamet dolu bir yüreğe ancak sahip olabilir. Tanrı bize merhametini vermiştir. Yaşamlarımız Rab'den aldığımız merhameti yansıtmalı ve şunu asla unutmamalıyız. Bize verilen merhametin farkına vardıkça biz de çevremizdeki insanlara ancak merhamet gösterebiliriz. Hristiyanlar olarak bizler bunun gerçekten farkında mıyız? Bunu gerçekten anlıyor muyuz? Madem öyleyse neden aramızda birbirini yargılayan kişiler var? Madem öyleyse neden aramızda bazı kardeşler birbirleriyle konuşmuyor, küsüyor ya da birbirlerini bağışlayamıyor? Çünkü hala aslında Tanrı'nın bize gösterdiği merhameti tam olarak anlamadığımız için. İşte bu yüzden de bu merhamet merhameti gösteremiyoruz. İşte bu yüzden merhametli olamıyoruz. Merhametli olmak için ilk olarak bize ne kadar Tanrı'nın merhamet ettiğini anlamamız ve kavramamız gereklidir. Dikkat edin, merhamet doğruluğa acıkıp susayanlar ayetinden sonra gelmektedir. Neden? Eğer merhameti bir din olarak görürsen merhametli olamazsın. Tıpkı Ferisiler gibi olursun. Senin doğruluğun yasaya bağlı bir dinden geliyorsa Ferisiler gibi günahkar kadını, günahlı insanları taşlamak istersin. Ama lütuf gerçeğini anlamış bir şekilde Tanrı'dan geliyorsa bu doğruluk merhamet göstermene neden olur. Çünkü yasaya bağlı dinden gelen doğrulukta merhamet yoktur. Orada göze göz, dişe diştir. Ama Tanrı'dan gelen doğrulukta sevgi, lütuf ve merhamet vardır. İsa burada Hristiyan yaşamındaki temellerden bahsediyor demiştim. Buradaki ne mutlu sözleri İsa'nın öğretişinin temelindeki lütuf ve merhameti bize göstermektedir. Buradaki lütfu, gerçek doğruluğu ve merhameti anlarsak İsa'nın bu dağdaki vaazda verdiği diğer öğretileri de daha iyi kavrayıp içselleştirebiliriz. Çünkü bu öğretilerin kapısını bize açacak olan anahtar lütuf ve merhamettir. Tanrı'nın lütfu ve merhametinde temel bulmadan bu öğretileri hayatımızda uyguladığımızda aslında bir din kuralı gibi olur. Bunları yapmak zorundasın. Yapamazsan bitersin tarzında bir öğreti kişiyi Tanrı'dan ve onun sözünden ayırır ve yasaya bağlar. Ama lütuf ve merhamet ise ilk olarak kişinin yüreğine iner ve içten bir şekilde kişiyi değiştirir. İsa'nın burada söylediği merhamet sadece günahkarlara ya da suçlulara gösterilmesi gereken bir merhamet değildir. Aynı zamanda etrafımızdaki acı çeken ya da ihtiyaç içerisinde olanlara da gösterilmesi gereken bir merhamettir. Merhametli olan kişiler, kardeşleri aç ve ihtiyaç içerisindeyken buna seyirci kalamayan kişilerdir. Sadece onlar için dua eden değil, aynı zamanda onlara yardım eden kişilerdir. Merhametli mi olmak istiyorsun? İsa işte yolu diyor. Kardeşine yardım et. Merhamet sadece bir duygu değil ama harekete geçen, kendisini ifade eden bir eylemdir. Merhamet kendini öbürünün durumuna koyar ve anlamaya çalışır. Merhamet bağışlamak gibi hem ruhsal hem de ihtiyaçlarını karşılamak gibi fiziksel sağlayışta bulunmaktır. Luka 6:35'te ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiç karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun diyor. Sonuç olarak işte bunun karşılığında Tanrı da bize vaat olarak şunu söylüyor. Onlar merhamet bulacaklar. Bunun anlamı gerek bu yaşamda gerek Mesih'in yargı kürsüsünde daha çok merhamet bulacağımız anlamına gelir. Yanlış anlamayın. İsa burada kurtuluştan bahsetmiyor. Sen merhametli olursan kurtulacaksın yoksa cehenneme gideceksin diye bir öğreti vermiyor. Çünkü bizim kurtuluşumuz bizim vereceğimiz karşılıklara ya da yardımlara değil Tanrı'nın sınırlarına sınırsız merhameti ve lütfuna bağlıdır. İsa burada eğer merhametli bir yüreğe sahip olursan daha çok merhamet göreceksin diyor. O yüzden gelin İsa gibi merhametli olalım. Bir sonraki videomuzda yine başka bir öğretiş temeli üzerinde konuşmak için sizleri tekrar bizi izlemeye ve takip etmeye davet etmek istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olarak sonraki videolarımızdan haberdar olabilir, beğenerek ya da yorumlarınızı bize paylaşarak düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.